Ayrım 17. Ağaç şarkı söyleyince. Strati Savyaras. Sayfa 193. 27. Aşk ve evlilik. Hermione son kurşun yarası iyileşmiş olarak hastaneden çıktığında Yason amca ile birlikte büyük babamlara yakın terk edilmiş evlerden birine yerleştiler. Çatıyı yeniden yaptılar, yeni kapı ve pencereler yaptırdılar, evin içini dışını boyadılar, döşemeyi onardılar, bahçeyi düzlediler ve ektiler. Rahip bunu öğrenince kilisede konuştu ve onları günahkarlar ve zina suçluları olarak tanımladı. Sonra da halka onları evlerinden atmaları önerisinde bulundu ama yaşlılar buna pek kanmadı. Aralarında kısaca konuştular ve "Kasabamızda dert edinilecek daha önemli şeyler var." diyerek konuyu kapattılar. Yeni polis şefi herkese ateş püskürüyordu. Bu anarşinin mükemmel bir örneği dedi ve aralarındaki ilişkiyi resmiyete dökmedikleri takdirde Hermione'yi fuhuş suçundan tutuklayacağı konusunda amcamı uyardı. Yason amcam ile Hermione'nin bir aile gibi yaşadıkları halde neden resmen evlenmek istemediklerini kimse bilmiyordu. Bu pek alışılmış bir düzenleme değildi ama onlar gibi çok vardı kasabada. Son yıllarda buna benzer çok şey olmuştu. Bunlar savaşın bir parçasıydı ya da bize öyle gelmişti. Savaş bitmişti ama biz bu tür düzenlemelere alışmıştık. İnsanlar sık sık "garip değil mi?" deseler de bundan gocunmuyorlardı. Ama rahip, "sizin zinaya karşı hoşgörünüz ne kadar günahkar olduğunuzun kanıtıdır. Siz harekete geçmezseniz resmi makamlar geçecektir. Amin." dedi. Yason amca bunu Hermione'ye söylediği zaman kadın ağlamaya başladı ve komşu kadınlar ona akıl vermek için çevresine toplandılar. "İnatçılık etme," dedi yaşlı bir kadın. "Evliliği rahip denen keçinin ya da polisin zorladığı bir şey olarak düşünme. Kendi mutluluğun ve yakında doğabilecek çocukların için düşün." Başka bir kadın, "aşk varsa düğün olmayabilir ama öte yandan evlilik aşkı yok edemez, öyle değil mi?" dedi. "Evlen. Onların çenesini kapatmak için ve kendini ikiyüzlülükten korumak için bile olsa," dedi bir başkası. "Ve ihtiyar keçiye inat olsun diye başka bir rahip seç. Kırsal bölgede bir kilisede evlen." Hermione düşünüyordu. Sonunda, "istemiyorum ama başka seçeneğim yok anlaşılan," dedi. Ve kadınlar evlerine gittiklerinde hala ağlıyordu. Gerçekleşen düş. Yason amca ve Hermione düğün için alışveriş yapmak üzere başkente gitmeye karar verdiler. Seyahatlerinden bir gün önce Hermione bir düş gördü ve ağlayarak uyandı. Evlerinin karşısında oturan yaşlı kadına gitti. Hermione düşünü anlatınca yaşlı kadın, "bu seyahate çıkma kızım," dedi. "Hem para olmadan ne alabilirsin ki?" Hermione düşünceye daldı. "Önce vitrinlere bakacağız, sonrasını düşünürüz." Yaşlı kadın başını hüzünle salladı. Ama bu belki daha sonra olmuştur, Yason amcam ile Hermione alışverişten döndükten sonra. "Hadi, kızım düşünü bana bir kez daha anlat," dedi yaşlı kadın. "Başkente varınca vitrinde çok güzel bir giysi gördüm. Dükkan sahibi beni denemeye davet etti. Ben, kaça olduğunu sorabilir miyim?" dedim. "Sizin için hemen hiçbir şey," dedi. "Bu pahalı elbiseyi saçınızın bir tek teli, başınızdan bir altın saç karşılığında alabilirsiniz. Bu garip bir şey değil mi? Bizimle dalga geçiyor sandık ama o çok ciddi olduğunda ısrar etti. Bunun üzerine saçımın bir telini kopardım ve ona verdim. Ne kaybedebilirdim ki? Sanki bir düş gerçekleşiyordu. Sonra? Sonra bir mücevhercide durduk. Alyanslar kaça? Adam, hiçbir altın sizin saçınızın altınıyla kıyaslanamaz. Onun için alyanslarınızı saçınızın bir teli karşılığında size vereceğim. Ya bu küpeler? Akaumarin diye açıkladı mücevherci. Her biri için bir tel. Ona iki saç teli verdim ama o birini aldı. İki küpe için bir tel. Ya bilezik? Aynı fiyat dedi. İki bilezik ve bir kolye aldık. Fiyat hep aynıydı. Sonra? Sonra ne oldu diye sordu yaşlı kadın. Ayakkabı, giysi, mobilya, mutfak eşyaları, elektrikli ev eşyaları dükkanlarına gittik. Saçlarım azalmaya başladı. Yason, zavallı Yason. "Yeter, artık dönelim," demeye başladı. "Ama nasıl dönebilirdim? Evimiz, kocam ve benim o denli çok şeye gereksinmemiz vardı ki, saçlar yine uzar," diye düşündüm. "Ama böyle bir fırsat her gün karşımıza çıkmaz." Yason, zavallı Yason, bir kelime daha söylemedi. Ben alışverişi sürdürdüm. Satın almaya devam ettim ve o gün bütün saçlarım bitti. Saçlarım, benim güzel saçlarım, bir daha uzamayacak. Sokağın karşısında oturan yaşlı kadın başını yine hüzünle salladı Ama bu belki Yason amcam ile Hermione'nin evlenmesinden haftalar sonraydı. Onun adı Pira. Bir sabah Yason amcam uyandığında Hermione orada değildi. Dışarı çıkıp onu aradı ama hiçbir yerde bulamadı. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Karısını bulmak umuduyla Yason amcam öbür kasabalara gitmeye başladı. Büyük babam endişeleniyordu çünkü amcamın her seyahati bir öncekinden uzun sürüyor, her geri döndüğünde daha solgun, daha buruşuk ve daha yaşlı görünüyordu. Sonra o da yok oldu. Uzun bir seyahate çıktı ve bir daha hiç dönmedi. Ne zaman bir yolcu geçse, büyük babamla ben onu durdurup amcamı görüp görmediğini, onun hakkında bir şey duyup duymadığını soruyorduk. İçlerinden yalnız birinin bize söyleyecek bir şeyi vardı, o da daha çok Hermione hakkındaydı. Adalardan birinin mabedinde görülmüştü, daha genç, bizim onu tanıdığımızdan daha gençti ve adını Pira olarak değiştirmişti. Kendine mahsus bir mabetliydi yolcu ve öğlen zamanının ağır geçen saatleri için yüksek bir ağaç. Her öğlen sahilden genç bir adamla dönüyor. Okul çocukları, acaba aynı adamı bir günden fazla sevdiği oluyor mu diye merak ediyorlar. Güneş batınca ağaçtan yalnız başına iniyor, o zaman deniz onun ayak parmaklarına değmek için yükseliyor, diye anlattı yolcu. Çıplak vücudunun üzerinde yaprakların ve balık yavrularının izleri görülüyor. Eski sevgilileri mabedin kapısında dolaşarak yaşlanıyorlar. Bazı kadınlar kendini kaybetmiş kocalarını orada buluyorlar. Başka kadınlar da gelip onu övüyorlar. Adanın rahibi geçerken durup onu gül suyu ve biberiye suyu ile kutsuyor. 28. 12. Yaş. Hükümet meydanın ortasına yaşamını yitiren muhbirlerin adlarının altın yaldızla kazındığı bir anıt dikti ve bağımsızlık gününde meşru savaşların gazileri ve okul çocukları, başlarında yeni öğretmenleri, abidenin önünde geçit yaptılar ve dibine çelenkler koydular. İlkokul düzeyinde eğitim zorunlu olduğu halde Filipos, Filisfos ve benim, hükümet o sonbaharda yeni öğretmen gönderdiği zaman okula gitmemiz gerekmemişti. 12 yaşına basan hepimize birer ilkokul diploması verilmiş ve iyi hal belgesi için müracaat etmemiz ya da basıp gitmemiz istenmişti. Ana hala kaçak radyo kullanmaktan çoktan tutuklanmıştı ve Alice'i düğününden bir gün önce görmüşlerdi. Radyo marşlar çalmaya son verdi, düzenlenmiş yabancı aşk şarkıları çalmaya başladı. Günün çoğu zamanında meydanda dolaşan ya da kahvede kağıt oynayan yeni muhbirler türemişti ve insanlar birbirlerine durmadan konuşma ya da tek sözcük bile söylemeden dilini önce beynine batır, bunlar kötü günler diyorlardı. Artık herkes gazetelerin yalandan başka bir şey yazmadığını biliyordu ama gazeteleri her gün okuyor ve yalanları birbirlerine açıklamaya çalışıyorlardı. Çok durağan yaşamlar yaşıyorlardı, onlardan yerine konamaz bir şey alınıp götürülmüş gibi ama biri onlara ne olduğunu sorsa yanıt veremiyorlardı. Sadece omuzlarını silkiyor ve daha kötüsünü gördük diyorlardı. Filipos, Filisfos ve ben onları en son yarımadada gemiler geri geliyor mu, yelkenleri beyaz mı siyah mı diye görmek için saatlerce ufka bakarken gördük. Ufukta ne beyaz yelkenli ne siyah yelkenli hiçbir gemi görünmedi. Herkes başını salladı ve belki yarın, belki öbür gün diye mırıldandı. Gemi hiçbir zaman bu sulara geri gelmeyecek dedi Filipos. Biz ne yapacağız, buradan nasıl kurtulacağız diye sordu Filisfos, gören gözünü eliyle uyuşturarak. Ağlıyordu. Çocuklar bu gece tarlalarda buluşma kararı aldılar, dedi Filipos. Tarlaların neresinde? Yol kavşağında. Sanırım oradan başlayacaklar, dedi Filipos. Ben giderim, dedi Filisfos. Ben de, dedi Filipos. Ben de giderim. O gece erken yatmaya karar verdik. Son ağaç şarkı söylüyor. Balık kızartması ve salatadan oluşan yemeğin hazırlanmasına yardım etmek için büyük babamlara gittim. Büyük babam nar ağacının altında dinleniyordu. Sofra örtüsünü yere yaydım ve bir sürahi şarap getirdim. Daha hala güneşin ardında kalan aydınlık vardı. Hava bulutluydu ve gök gürültüsü titreşimleri hissediliyordu. Serin sonbahar rüzgarı çıplak toprağın üzerinden esiyor, bardaklarımızdaki şarabın yüzünü kırıştırıyor, sonra küçük ağacın yaprakları arasından geçip büyük babamın saçlarını okşuyordu. Büyük babam gözlerini kapadı, gülümseyerek, memnundu. Nar ağacı şarkı söylemeye başladı. Bir yıldırım aşağı doğru çaktı ve tepeye indi. Tepenin doruğundan su fışkırdı, bulutlara erişinceye dek yükseldi. Biraz sonra bir başka yıldırım meydana düştü ve yine göklere su fışkırdı. Üçüncü bir yıldırım daha yakına indi. Tam bizim sokağımızda bir su kaynağı açtı. Korkmuştum. Sığınmak için mutfağa koştum. Titreyerek mutfak penceresinin önünde durdum. Çakacak yeni bir şimşek pencereden girip doğruca bana çarpabilirdi. Pencereleri gündüzleri hep kapalı duran yatak odasına koştum. Sonra büyük babamı anımsadım ve bahçeye koştum. Ona yerinden kalkması için yardım ederken yıldırım nar ağacına düştü ve ağaç alev alev yanmaya başladı. Hızla yatak odasına gittik. Karanlıkta yumuşak bir soluk sesi duydum. Parmaklarımın ucuna basarak yürüdüm. İki kişilik yatağa yaklaştığım zaman içinde babamla Yason amcamın yan yana yatmış uyuyor olduğunu gördüm. Yavaşça büyük babam da yatağa girdi ve iki oğlunun arasına uzandı ve hemen uykuya daldı. Ancak toprak bu kadarımızı. Bu toprak kayalarla deniz arasındaki bu dar şerit ancak bu kadarımızı besleyebilir. Ne ağacı ne suyu var. Sadece ağaç ve su hayali var. Büyük babam anlattı. Ürünlerimiz ve hayvanlarımız elimizden alınmazken, su kaynaklarımız cesetle ve çamurla dolmamışken bile, senin yaşında bir düzine kadar erkek ve kız yılda bir kez, önce yarımadada, sonra da bir koyda gemiyi beklemek için toplanırlardı. O sırada anne babalar ve akrabalar kendilerini, sürgünde zengin olacaklar ve bir gün dönecekler, diye teselli ederlerdi. Hiç dönen olmadı. Gemiler geriye boş döndü, daha fazlasını götürmek için geldi. Bu toprak ancak bu kadarımızı besleyebilir. Gerisinin gitmesi zorunlu. Şöyle ya da böyle. Annem yatmış ve yüzünü örten siyah başörtüsü altında uyuyakalmıştı. Ben kalktım, saçlarımı kırptım ve giyindim. Anneme yeniden baktığımda başörtüsünün gözlerine rastlayan yerlerinde daha kara iki ıslak yer gördüm. Pencereyi açtım ve mahallenin köpeklerini uyandırmamaya özen göstererek aşağı atladım. Yarasaların kanat sesleri ve baykuşun ışıklı bakışı altında titreyerek kasabadan tarlalara yürüdüm. Kitabın sonu. 4 Eylül 2013, sayfa 200.